Ayrım 4. Cesur Panep. Christian Jacques. Sayfa 45. 7. Bölüm. Gerekli tüm önlemler, demişti ustabaşı. Yine de yasalara uygun davrandı mezar katibi. Vereceği emirlerin olağanüstü niteliği nedeniyle bilge kadın ve sol ekip şefiyle de konuşup onaylarını almıştı. Kenthir köyden çıkıp Sobek'i çağırttı. Adamlarının hepsi de tehlikeye karşı hazırlıklı mı? Kimse görünmeden köye yaklaşamayacak. Verdiğim buyruklar kesin. Önce uyarı, eğer uyarılan olduğu yerde donup kalmazsa ok. Demircinin yanına giderim. Merneptah'ın ölümünden beri güçlü kollu, tıknaz ve sakallı bir Suriyeli olan demirci Obed'in işleri çok azalmıştı. Bundan yararlanıp fırsat buldukça uykuya dalıyor ya da sıcak çöreklerin içine keçi peyniri tıkıp gövdeye indiriyordu. Dükkanına girenlerin mezar katibiyle yerel polis şefi olduğunu gördüğünde düşte olduğunu sandı. Kendi küçük dünyasında Kenhir'i ilk görüşüydü bu. Dükkanın damının böylesi bir onura dayanamayıp çökmesinden çekindi. Ne kabahat işledim. Kabahatin falan yok Obed, sakin ol. Öyleyse kusursuz aletler üretip onları olabildiğince çabuk onarıyorsun. Hem ekip şefleri hem de ben seni kutlamaktan başka bir şey düşünemeyiz. Ne var ki bugün hakikat meydanının eskisi gibi kalacağını söyleyemiyorum sana. Eğer yüksek makamlar bütünlüğümüze el uzatmaya karar verirlerse o zaman kendimizi korumamız gerekecek. Bu benim görevim, dedi Şef Sobek şaşkınlıkla. Tabii ama gerektiğinde zanaatkarların da sana yardım edecek durumda olmaları lazım. Demirci köyün çocuklarına göre birer timsaha benzeyen ve balık yumurtasından da kötü kokan parmaklarını kütürdetti. Silah üretmemi mi istiyorsunuz? Ustabaşının kararı böyle, diye açıkladı Kenhir. Bu yasaya aykırı, diye itiraz etti Sobek. Bana silah verme yetkisi sadece yönetimde. Üstelik... Yönetim bize ne veriyor? Zehirli su. Hakikat meydanının refahının sorumlusu olarak her alanda bağımsızlığımızı pekiştirmenin vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Nübiyeli Kenhir'in haksız olmadığını düşündü. Hem kendi hem de emrindeki polisler mezar katibine itaat etmekle yükümlü olduklarına göre silahlanma kararından sorumlu tutulamazlardı. Obed'e gelince bu yeni görevi oldukça eğlenceli buldu. Ateşi, odun kömürü ve hurma çekirdekleriyle besledi, sonra körüğünü çalıştırdı. Deneyimli bir profesyonelin şaşmaz eliyle köpek dişini andıran seramik kaplara kömür tozu döktü. Küçük ve yuvarlak bir delik sayesinde ocağın alevi kalıbın içine girip kömür tozunu ateşliyor, demircinin bronz kıskaçlarla tuttuğu kabı kora çeviriyordu. Obed kıpkırmızı kalıbın içine madeni parçalar yerleştirip hançerler ve kısa kılıçlar üretiyordu. Üretim başladı bile, dedi keyifle. Kenhir ve Sobek dükkandan çıktılar. Yine de zanaatkarları silahlandırmayı düşünmüyorsunuz ya, diye sordu Nübiyeli endişeyle. Silahlar yardımcım tarafından sayılacak, sonra da alet odasına kilitlenecek, dedi mezar katibi. Gerektiğinde o silahları ben, sadece ben dağıtacağım. Eğer başka çare kalmazsa lonca üyelerine de kendilerini korumaları için silah dağıtırım tabii. Aramızda bir hainin bulunduğunu, silah vermekle onu gerçek bir katile dönüştüreceğinizi unutmuyorsunuz değil mi? Kusursuz bir belleğim var Sobek. Topluluğun iyiliği için bazı tehlikelere atılmamız gerektiğinin de bilincindeyim. Yeni bir emre kadar sadece senin adamların silah taşıyabilecek. Ya sen o gölge yutucunun herhangi bir aleti de silah olarak kullanabileceğini unutuyor musun? Böylece ruhunu yok olmaya mahkum etmez mi? Sence o ruh daha şimdiden karanlıklara mahkum olmadı mı? Ben hakikat meydanının ustabaşısıyım. Yanımda da bir zanaatkar var, dedi Nefer sakince. Mızrağını indir ve bizi General Mehi'nin yanına götür. Sanığın sükuneti askeri şaşırttı. Arkadaşı da sopasını bir elinden diğerine atıp tutan genç devin kaslarına korkuyla bakıyordu. Ustabaşı olduğunu iddia eden şu adamın göğsünü delmek güç olmayacaktı. Ama devin onları yere sereceği de hemen hemen kesindi. Gidip takviye çağıracağım. Sizler suçlusunuz, eminim bundan.
Konu nedir asker diye sordu Nefer sakin sesiyle.
Sanki bilmiyormuş gibi.
Sarnıçtaki suyu zehirlemişler dedi Nefer'in sükuneti karşısında rahatlayan öteki asker.
İki ölü bir sürü de hasta var. General sudan içen herkesin bulunmasını, şüphelilerin de tutuklanmasını emretti.
Bizi hemen onun yanına götür. Generale verilecek çok önemli haberlerim var.
Ustabaşı'dan yayılan sakin gücün etkisinde kalan asker Nefer'in buyruğuna uyamamazlık edemedi. Mehi'nin geniş yazıhanesi bağırıp çağıran bir alay subay ve katiple doluydu. Kimileri rapor vermeye gelmişti, ötekiler talimat bekliyordu. Elindeki sopayla yerdeki taşlara vurdu Panep. Odadakiler iki zanaatkara döndü.
Ustabaşı, demek kurtuldunuz diye haykırdı Mehi. Ben de zehirli suyu kullanıp kullanmadığınızı öğrenmek üzere köye bir ulak göndermek üzereydim.
Bilge kadının sezgisi sayesinde hiç kimse zarar görmedi.
Harika bir haber bu. Ne yazık ki burası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Ne oldu general?
Dışarı çıkın dedi Mehi subaylar ile katiplere. Dışarı çıkın ve halkı yatıştırmaya başlayın. Onlara felaketin nedeninin belirlendiğini, bundan böyle korkacak bir şey kalmadığını anlatın.
Sakinleşmiş kalabalık yazıhaneyi boşalttı. Olayların ağırlığı altında ezilmiş görünen Mehi, yüksek arkalıklı bir iskemleye çökercesine oturdu.
Lütfen oturun.
Ayakta kalmayı iyi ederiz general.
Ne korkunç bir intikam. Askeri doktorun uyanıklığı olmasa en azından 100 kişi ölecekti. Özür dilerim ama boğazım kurudu. Biraz hurma şarabı.
Hayır, teşekkürler. Gergin yüzlü Mehi kupasını bir dikişte boşalttı.
O kadar çok felaket peş peşe geldi ki düşüncelerimi düzene koymakta güçlük çekiyorum. Önce başkentten yaz süresince balık yenmeyeceği emri geldi. Sonra amenves karşılık vermek için hakikat meydanına gidecek suyu yarı yarıya azalttı.
Bütün bunlar hakikat meydanı ile ilgili yasaya göre kabul edilemez suçlar dedi ustabaşı.
Biliyorum, biliyorum. Hiç zaman kaybetmeden geçici yetkililerin önüne protesto notasını koydum. Amenbes'e de firavunun emri olmadan hiçbir yetkilinin loncanıza yönelik bir kısıtlama uygulayamayacağını hatırlattım. Ne var ki Seti'nin oğlu bazen kendini ülkenin yeni efendisi gibi görmekten hoşlanıyor.
Lonca divarından balık aldığımızı size bildirmek zorundayım general.
Çok iyi yapmışsınız Nefer. Siz sadece çalışmaları engellenen bazı görevlerin yerine koydunuz kendinizi. Başta ben olmak üzere hiç kimse sizi bundan ötürü suçlayamaz. Bölge yöneticisi olarak kayıtsız şartsız destekliyorum sizi. Su konusuna gelince, bugün ortaya çıkan düzensizliği önleyemedim ne yazık ki. Ya yarından itibaren her şey eski haline döner ya da istifa ederim. Ve amenmes ile maat yasasına saygı duyanlar arasında savaş başlar.
Tüm gücünü ortaya koyarak loncanın kendinden daha iyi bir müttefik bulamayacağını kanıtlamak istemişti Mehi. Saf ve genç amenmesi de elinde kukla gibi oynattığından görevinden alınma tehlikesi de yoktu.
Suyun neden zehirlendiğini biliyor musunuz diye sordu Nefer.
Şimdiye kadar duyulmamış acımasızlıkta bir intikam. Köyünüze girmeye çalışan Libyalılardan birinin kardeşi ahırlarda çalışıyormuş. Bu canavar suç ortaklarının tutuklanıp ağır cezalara çarptırıldığını öğrenince revirden ilaç aşırıp ordu ve hakikat meydanı için ayrılmış kırbalara boşaltmış. Tarihimiz varmış. Askeri tabip şişelerin kaybolduğunun farkına varıp yetkilileri uyardı. Yazık, daha şimdiden iki seyis, bir nöbetçi ve bir muhasebe katibi kusma nöbetine girdi. Birçok piyade eri de acıyla kıvranıyor. Hepsini kurtarmayı başaramadık.
Nefer ürperdi. Bilge kadın tehlikeyi hissetmemiş olsaydı kim bilir kaç kurban verecekti hakikat meydanı bu intikama.
Suçluyu nasıl belirlediniz diye sordu Panep. Subaylardan biri adamın davranışlarından kuşkulanıp odasını aramayı akıl etmiş. Odada çalıntı şişeleri bulmuş. Canavar kaçmaya çalışmış ama okçular vurup düşürmüş onu. Suçlunun meslektaşları sayesinde kim olduğunu, neden böyle bir işe giriştiğini öğrenebildik.
Bir daha böylesi bir felaket yaşamamak için suyun ve yiyeceğin her gün sağlık birimlerince denetlenmesine yönelik gerekli önlemleri aldım.
Mehi zavallı Libyalı'nın odasına zehir şişelerini, yani daktilin laboratuvarından bizzat aşırdığı şişeleri koyanın, böylelikle de açılacak soruşturmanın laboratuvara yönelmesini önleyenin sevgili karısı Serkiyete olduğunu söylemedi elbet.
Sizin denetiminizden kuşkulanmamakla birlikte biz de kendi kontrollerimizi yapacağız bundan böyle, dedi Nefer.
İki önlem bir taneden iyidir.
Eğer yarın her zamanki kadar su getirilmezse korkarım zanaatkarlar baş kaldıracak.
General Mehi ayaklandı. Durumun nedenli ciddi olduğunun farkındayım. Daha kötüsünü engellemek için elimden geleni yapacağım.
8. Bölüm. Gelenekler uyarınca mezar katibinin evi ile ustabaşınınki köyün en güzel iki evidir. Nefer ve Işık her sabah olduğu gibi şafaktan önce kalkmış, şafak törenine Firavun ve Mısır kraliçesi adına katılmak için tapınağa gitmeden önce yıkanıp arınmışlardı. Kendi yaptığı kandilleri yakmaktan hoşlanıyordu ustabaşı. Zeytin yağı ya da Hint yağıyla dolu bronz kupalardan yapılmış kandiller, akasya ağacından yarım küreler üzerine yerleştirilmiş papirüs biçimindeki sütuncukların tepesindeydi. Kandilin alevini gördüğü her sefer Maat'a yeniden dirileceği bir sığınak sunabilmek için canlıların ilahi güçlerle bütünleşmeye çalıştıkları, hakikat meydanında her gün gerçekleşen mucizeyi düşünürdü Nefer. Kusurları ve yetersizliklerine rağmen bir araya gelmeye ve hayatlarını kendilerine aşan bir esere adamaya kararlıydı erkekler ile kadınlar. Ustabaşıdan ustabaşına aktarılan ışık taşı sayesinde maddeyi dönüştürmek, taştan yıldıza, yıldızdan taşa yolculuk etmek mümkün oluyordu. Kandiller Firavun'un ustabaşılık görevini onayladıktan sonra zanaatkarların Nefer'e armağan ettiği eşyaları aydınlatıyordu. Spiraller, nilüferler, dörtgenler ve narlarla süslü, yüksek arkalıklı bir sandalye, üzeri üzüm salkımları biçiminde kabartmalı hasır bir iskemle, fil dişi ve abanoz kakmalı katlanabilir bir sandalye, dört köşe alçak masalar, başucu sehpaları sandıklar. Kısacası herhangi bir yüksek görevliyi sevindirecek, başardıklarıyla gururlandıracak her şey. Ne var ki başka hiçbir yere benzemeyen bir köyün ortasında yapılmıştı bu ev. Lonca'nın şefinin aklında da tapınak ve mezarların ahenk kurallarına göre yapılabilmeleri için altın evinde öğrendiklerini ötekilere aktarmaktan başka bir amaç yoktu. Nefer eşini seyrediyordu. İpeksi cildini güneşin güçlü ışınlarından koruyabilmek için uzun boyunlu bir şişeden akasya çiçeğiyle kokulandırılmış bir sıvı döküyordu ışık. Sonra mücevher kutusunun kapağını kaydırarak üç altın telle süslü bir çift akik küpe çıkardı. Sağlık ve gelişimi temsil eden yeşil bir sütuncuğun tepesine yerleştirilmiş bronzdan yapılma güneş çemberi biçimindeki aynada kendine baktı. Nefer ellerini usulca ışığın omuzlarına koydu. Güzelliğini hangi ozan dile getirebilir? Efendisi kadar sessiz olan kapkara zarif bir hareketle ışığın boynuna atladı, sevgiyle yanağını yaladı. Uzun kuyruğunu dolu bir yemek tabağı kadar değerli bulduğu, okşamalardan nedenli hoşlandığını göstermek istercesine heyecanla sallıyordu. Zarif köpek geceyi tamamlamak için hasırının üzerine kıvrıldığında ışık yuvarlak bir sepet açtı. İçinden kırmızı şeritlerle birbirlerinden ayrılmış bir sıra sarı adamotu çiçeğini çevreleyen nilüfer yaprağından yapılmış bir gerdanlık çıkardı.
''Neden bu kadar narin bir gerdanlık takıyorsun?''
''Sessizlik tanrıçasına ayrılmış bir armağan bu.''
''Büyük dişi kobrayı görmek için zirveye tırmanıyorsun değil mi?''
''Onun yardımına ihtiyacımız var Nefer. Kaderin darbelerine karşı koyabilmemiz ve olayların akışını değiştirebilmemiz için onun gücünden başka sığınabileceğimiz bir şey yok.''
''Onu deliğinden her çıkarışında ölümle burun buruna geliyorsun.''
''Köyü onu bekleyen tehlikelerden koruyabilmek için hepimizin tehlikeye atılması gerekmez mi?''
Nefer karısını boynundan öptü. Manzara doğan güneşin ilk ışınları altında görkemliydi. Çölün toprağımsı rengiyle tarlaların yeşili arasında çarpıcı bir fark vardı. Ne var ki çatışmayan bu iki dünya tam tersine birbirini tamamlıyordu. Hurma korularıyla kaplı ikincisini sıcak kılan birincisinin sadeliğiydi. Işık düzenli adımlarla batı tepesine tırmandı. Tepeye gerdanlığının yanı sıra papirüs çiçekleri, haşhaş, konvolvulus ve adamotu yapraklarından bir demet sunacaktı. Böylelikle tepesinde dev yılanın yaşadığı dağın hiddetini yatıştırmayı umuyordu. Işığı Lonca'nın analığı görevinde yetiştiren eski bilge kadın, gelecek karardığında rehberi ve gözü olması için sessizlik tanrıçasına saygı sunması gerektiğini anlatmıştı ona. Tepe 450 metreye yükseliyordu. Piramit biçimindeki zirvesi de göğe değen bu en ulu sunağın çevresine yelpaze gibi yayılan tapınakların eksenindeydi. Krallar Vadisi'ndeki ebedi evler de ışığın kızı Maat'ın adını almış batı zirvesinin koruması altındaydı. Doğumların ve değişimlerin efendisi, doğruların yol göstericisi, saygı gösterenlerin kurtarıcısı, onu yüreğinde taşıyanların koruyucusu olan ilahi ananın göründüğü yer de o zirveydi. Ne var ki o gizemli tanrıça yalana ve hırsa dayanamıyor, o zaman aşkı ürkütücü bir aleve dönüşüyordu. Sadece bilge kadın vücudunda zirve tanrıçasını canlandıran kobranın yaşadığı doğa yerinin sınırını aşabilirdi. Sık sık kral mezarlarının duvarlarına çizilen yılanın gövdesi, güneşin günlük dirilişinin gerçekleştiği yerdi. Böylelikle kobra zamanı hükmedebiliyor, dirilişi şekillendiriyordu. Işık zirveye varınca gerdanlık ile çiçek demetini küçük sunağın üzerine bıraktı. Tüm yaşam biçimlerine yeniden can veren genç ışığa bir ilahi mırıldanmaya başladı. Dişi kobra usulca deliğinden çıktı, sonra şaşırtacak kadar ani bir dikilişle saldırıya geçmeye hazırlandı. Bilge kadın da tıpkı yılan gibi soldan sağa, sağdan sola salınmaya koyuldu. Hareketlerinde ne bir sertlik ne de uyumsuzluk vardı. Gözlerini sürüngenin gözlerinden ayırmadı. O gözlerin kırmızı parıltısında görülen saldırganlığın yavaş yavaş sönmesini izledi. Hator baş rahibesinin ahenkli sesiyle yatışan tanrıçanın kobrası granitten bir heykele dönüşmüşçesine sakinleşti. Onu büyüleyen kadının sorularını dinlemeye başladı. Endişeli köylülerden çok azı doğru dürüst uyuyabilmişti gece. Yeterli miktarda su alabilecekler miydi? Hator rahibeleri yine de korumalarını her zamankinden fazla gerek duyulan ataların sunaklarına armağanlar sunmayı ihmal etmediler.
''Yöneticiler bizi aldırmıyorlar bile.'' dedi. Kısa ve güçlü kollu, kırık burunlu, kalın kaşlı taş yontucusu Somurtkan Karo. ''Bundan böyle ne su, ne ekmek, ne de sebze gönderirler.''
''Çok kötümsersin.'' diye yanıtladı arkadaşını koca göbekli yaramaz yüzlü heykeltıraş Neşeli Renupe. ''Panep sayesinde taze balığa kavuştuk bile.''
''Panep'in yaptığı sadece bir seferlik bir işti.'' dedi güçlü Naut. ''Yeri ezmek istercesine yürüyen iri yapılı diğer taş yontucusu. Kimse ondan bir şey istememişti. Yaptıklarından sonra başımıza bir sürü dert açılacak.''
''Tabureye otur, kıpırdamaktan da vazgeç.'' dedi aynı zamanda berberlik de yapan Renupe.
''Saçlarım uzun değil ki.'' diye itiraz etti Naut.
''Bugün sıra sende, başkalarına kötü örnek olma, yoksa hayat çekilmez hale gelir.'' Naht çakmak taşından bıçağını bileyen bileğine hakim Neşeli'ye daha fazla itiraz etmeyi göze alamadı. Hem üstelik tıraştan sonra sürülecek koku cildindeki kaşıntıları da yatıştırabilirdi. Çizimci Gao'nun biraz yumuşakça iri vücudunun ve uzun burnunun gölgesi sağ ekipten arkadaşlarının üzerine düştü.
''Ne haber?'' diye sordu çatlak sesiyle.
''Haber maber yok.'' dedi Karo. ''Aslan Userat ne var ne yok öğrenmek için ana kapıya gitti.''
Büyük bir yırtıcınınki gibi görkemli bir göğse sahip baş heykeltıraş, yanında küçük kahverengi gözleri pırıl pırıl parlayan köşeli yüzlü taş yontucusu, halat kasayla birlikte arkadaşlarının yanına geldi küçük adımlarla.
''Görünürde tek bir eşek bile yok.'' dedi kasa.
''Kendini görmemişsin anlaşılan.'' diye takıldı Renupe.
''Elinde ustura olmasaydı bu söylediklerini sana yuttururdum ya.''
Sakin ol diye yatıştırdı arkadaşını Userhat. Yine birbirimize girmeyelim.
Yuvarlak bir göbeği, dolgun yanakları olan çizimci pişkin somun pay sarsak adımlarla evinden çıktı. Hala uyanmamışa benziyordu.
Karım yemek pişirmek için su istedi benden.
Ötekiler gibi beklemesini bilsin dedi Kasa sinirli sinirli.
Sakın eşeklerin hala gelmediğini söylemeyin yoksa eve dönemem.
Eğer gerekirse dedi Cömert Didye uzun boylu hareketleri yavaş marangoz evime sığınabilirsin.
Sıska ve güçsüz kuyumcu Alim Tuti ağzını açmıyordu. Her zamankinden de suskun çizimci çakal Unes de öyle. Boşandığı günden beri gözle görülecek biçimde zayıflayan taş yontucusu Burun Fenet, heykeltıraş araştırmacı İpu ile birlikte zar yuvarlıyor, sanki dertlerini unutmaya çalışıyordu.
Boşu boşuna gevezelik etmekten başka bir şey bilmez misiniz siz diye sordu ressam kurtarıcı Jet.
Dümdüz burnu, ince dudakları ve zarif bıyığıyla çok bakımlı görünüyor, karşısındakileri aşağılar gibi bakıyordu.
''Sen ne öneriyorsun?'' diye sordu Somurtkan Karo.
Dışarıdan gelen siparişlerden aletlerin bakımına kadar yapacak bir sürü iş var. Üstelik mesleği geliştirmeye ayırmadığımız her gün kayıp bir gün demektir.
''Panep nerede?'' diye endişelendi Nart. ''İşte geliyor.'' diye haber verdi halat kasa.
Genç dev koşarak yaklaşıyordu arkadaşlarına.
''Eşekler geliyor.'' diye bağırdı. ''En az 100 eşek var yolda.''
Zaman geçirmeden yanlarına gelen sol ekip zanaatkarlarıyla birlikte kuzey kapısına doğru koştular, köyden çıktılar. O fedakar kara kaçanlar daha önce gözlerine hiç bu kadar sevimli görünmemiş, taşıdıkları yük hiç bu kadar değerli olmamıştı. Somurtkan Karo kurbalardan birine yapıştı.
''Susuzluktan ölüyorum.'' dedi arkadaşlarına.
Heykel tıraşın bileğine yapışan, su içmesini engelleyen el usta başıdınkiydi.
Bu suyun da zehirli olabileceğini unuttun mu yoksa?
4. ayrımın sonu. Sayfa 55.